KPSS Eğitim Bilimleri Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık. Hazırlayan Hasan Can Oktaylar. 30. Kaset 1. Yüz Sayfa 889. 39. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi doğrudan gözlenebilen uyarıcı ve tepki arasında kurulan bağla açıklayan kuramdır? A. Davranışçı kuramlar, B. Bilişsel öğrenme kuramı, C. Sosyal öğrenme kuramı, D. İnsancıl öğrenme kuramı, E. Kişilik kuramı. 40. Mustafa fizik dersinde öğrendiği hız formülünü karşılaştığı bütün hız sorularına uygulamaktadır. Ancak karşısına çıkan bir hız sorusunda uyguladığı formülün yanlış olduğunu görünce yeni bir yol bulmaya çalışmıştır. Yani yeni duruma uygun bir zihinsel düzenleme oluşturmuştur. Yukarıda anlatılan bilişsel gelişmeyi etkileyen etmen aşağıdakilerden hangisidir? A. Olgunlaşma, B. Deneyim, C. Toplumsal aktarma, D. Uyumsama, E. Özümleme. Doğru cevap D'dir. 41. Sınıfta öğretmenin sorduğu her soruya parmak kaldıran bir öğrencinin bu davranışını öğretmen görmezden gelmiştir. Öğrenci bunun üzerine bir süre daha parmak kaldırma davranışını sürdürmüş, fakat daha sonra bu davranışında azalma görülmüştür. Öğrencinin davranışındaki bu azalma aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A. Unutma, B. İnatlaşma, C. Sönme, D. Silinme, E. Ket vurma. Doğru cevap C'dir. 42. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin sosyal, politik ve yasal dayanağını oluşturan temel etmendir? A. Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Yasası, B. Teknolojik Gelişmeler, C. Milli Eğitim Temel Yasası, D. Milli Eğitim Şura Toplantıları, E. İlköğretim ve Eğitim Kanunu. Doğru cevap C'dir. 43. Aşağıdakilerden hangisi ilköğretimde baskın olan motiflerden biri değildir? A. Akran grubunun değerlerine bağlılık, B. Öğretmene benzemeye çalışma, C. Belirsizleri çözme merakını giderme, D. Derslerinde başarılı olma, E. Öğretmenin takdirini ve beğenisini kazanma. Doğru cevap A'dır. 44. Aşağıdakilerden hangisi konu merkezli program tasarımları arasında yer alır? A. Hümanist yaklaşım, B. Ergen merkezli yaklaşım, C. Toplumsal koşullar, D. Okul merkezli tasarım, E. Geniş alanlı tasarım. Doğru cevap E'dir. 45. Aşağıdakilerden hangisi ders planlarının sağladığı faydalardan değildir? A. Öğretmenin yol gösterme amacı güder, B. Çok çeşitli bilgi beceri ve tutumlarının öğrenciye kazandırılması sürecini düzenler, C. Farklı ortam ve durumlarda gerçekleşen öğretim etkinliklerinin standartizasyonunu sağlar, D. Öğretim uygulamalarının öğrencilerin ve öğretmen davranışlarının yeterliliği konusunda ilgilere dönüt sağlar, E. Öğretim hedeflerinin tutarlılığını test eder. Doğru cevap E'dir. 46. Aşağıdakilerden hangisi hedef davranış özellikleri arasında yer almaz? A. Dersin içeriğiyle ilişkili olmalı, hedefte ifade edilen davranışın hangi içerikle bağlantılı olarak geliştireceği ifade edilmelidir. B. Konu alanının özelliklerine ve öğretim ilkelerine uygun olmalıdır. C. Belli bir ünite ve öğretim biriminde hazırlanan hedefler birbiriyle tutarlı olmalıdır. D. Hedef davranış öğretmenin sınıfta gerçekleştirdiği etkinlikleri ifade eder nitelikte olmalıdır. E. Hedef davranışlar sınıfın en az %70'i tarafından kazanılabilir düzeyde olmalıdır. Doğru cevap D'dir. 47. Öğrenme etkinliklerinin düzenlenmesinde sonradan öğrenileceklerin önceki öğrenilenlerle bağlantılı olarak verilmesi ve konuların birbiriyle hiyerarşik olarak ilişkilendirilmesi çabaları aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? A. Kapsamlılık. B. Görevsellik. C. İşlevsellik. D. Hayatilik. E. Aşamalık. Doğru cevap E'dir. 48. Fen bilgisi dersinde yeni bir deney tasarısı hazırlayabilme. Aşağıdaki hangi hedefe bir örnektir? A. Sentez. B. Değerlendirme. C. Uygulama. D. Kavrama. E. Bilgi. Doğru cevap A'dır. 49. Etkili ve verimli öğrenme, çocukların izleyip dinlemekle yetinmeyip bu sürece etkin olarak katıldığı etkinlikler anlamına gelir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gösterip yaptırma yönteminin öğrencilere sağladığı yararlardan biri değildir? A. Öğrencilerin dikkat ve motivasyonunun olumlu yönde etkilemesi. B. Öğrencilerin etkin katılımını sağlaması. C. Öğrencilere deneyimler kazandırması. D. Kavram öğrenmeyi sağlaması. E. Öğrencilerin öğretimin hedef davranışlarını kazanmalarını sağlama. Doğru cevap D'dir. 50. Öğretmen sınıfta odak nokta olmaktan kasıtlı olarak geri durur ve üyeler arasındaki etkileşimi cesaretlendirmeye gayret eder. Öğrenciler küçük gruplar halinde birbirinin öğrenmesine yardımcı olurlar. Öğrenci hem kendisini hem de grup arkadaşlarının konuyu en iyi şekilde anlaması için çalışır. Aralarında görev ve sorumluluk paylaşılır. Yukarıdaki özelliklere sahip olan öğretme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Araştırma, inceleme yoluyla öğretim stratejisi. B. İşbirliğine dayalı öğretim stratejisi. C. Rekabete dayalı öğretim. D. Tam öğrenme modeli. E. Buluş yoluyla öğretim stratejisi. Doğru cevap B'dir. 51. Aşağıdakilerden hangisi münazara tekniğinin en önemli sınırlılığıdır? A. Kalabalık gruplarda uygulanması. B. İyi bir organizasyon gerektirmesi. C. Konuların önceden belirlenmiş olması. D. Kazanan ve kaybeden tarafın psikolojik etkileri. E. Öğrenciyi kabul etmediği fikirleri savunmaya yönlendirmesi. Doğru cevap E'dir. 52. Bir sınıfta bilgi seviyesi ve zeka düzeyi diğer öğrencilere göre daha güçlü olan bir öğrenciyi dikkate almayarak dersini normal bir öğrenme düzeyine göre işleyen bir öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisine sebep olur? A. Öğrenme güçlüğü çekilmesine. B. Öğretimin etkisinin azaltılmasına. C. Öğrencinin sıkılması ve disiplin problemleri çıkarmasına. D. Öğrencinin boş zamanını değerlendirmesine. E. Öğrencinin okulu sevmemesine. Doğru cevap C'dir. 53. Anlamlandırma stratejisinin öğrenilmesi ve uygulamasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? A. Metin çalışmasında zihinsel imgelerden yararlanma. B. Yeni bilgi ve uyarıcılar daha önceden öğrenilmiş olanlarla ilişkilendirme ve yorumlama. C. Metni ve öğrenme görevini kendi cümleleriyle özetleme. D. Okuduğu paragrafta anladığı noktaların altını çizme. E. Materyal üzerinde kendi cümlelerinle yorum yaparak not tutma. Doğru cevap D'dir. 54. Programlı öğretimde soruya verilen cevabın doğru veya yanlış olduğunu kontrol ederek yanlışların düzeltilmesiyle başarının yükseltilmesi hangi ilke temel alınarak yapılmıştır? A. bireysel hız ilkesi, B. anında düzeltme ilkesi, C. etkin katılım ilkesi, D. başarı ilkesi, E. küçük adımlar ilkesi. Doğru cevap B'dir. 55. Aşağıdakilerden hangisi işbirliğine dayalı öğretim modeliyle ilgili olarak doğru bir yargıdır? A. İşbirliği içerisinde olan gruplarda üyelerin üzerlerine aldıkları bireysel sorumlulukları bulunur. B. İşbirliğine dayalı olan gruplarda lideri öğretmen seçer. C. İşbirliğine dayalı grupların oluşturulmasında öğrenciler benzer özelliklerine göre aynı gruplara yerleştirilir. D. Grup öğretiminde öğrencilerin başarı ya da başarısızlıkları bireylere aittir. E. Gruplara konu ve etkinlik dağılımını öğretmen yapar. Doğru cevap A'dır. 56. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin uzak hedeflerinin belirlenmesinde uygulanacak ilkelerin en önemlisidir? A. Eğitim süresi içerisinde yetişmesi istenilen ideal insan nitelikleri belirlenmelidir. B. Öğrencilere öğretim programına girişte ve dersin hedef davranışları konusunda yeterli açıklamalar yapılmalıdır. C. Dersin hedef davranışları ile ilgili öğrencilerin görüşlerine başvurulmalıdır. D. Davranışlar hedefleri yeteri kadar temsil edebilmelidir. E. Öğretmenin öğretmenlik davranışı ve kullanılan öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili eğitim durumlarını kapsayan araştırmalar her ders ve okul düzeyi için düzenlenmelidir. Doğru cevap A'dır. 57. Aşağıdakilerden hangisi çoklu zeka yaklaşımının bir sınıfta uygulanmasına yön veren ve en doğru yaklaşımdır? A. Derslerde ağırlıklı olarak sayısal ve sözel zeka alanlarına yer vermek. B. Her öğrencinin baskın olan zeka alanlarını belirleyerek dersleri buna göre düzenlemek. C. Bir dersi birden çok zeka alanına göre düzenlemek. D. İşlenilecek konuların özelliklerine göre zeka alanlarını belirlemek. E. Öğrencilerin içsel zekalarının geliştirilmesi. Doğru cevap C'dir. 58. Bir sınıfta öğretme-öğrenme etkinliklerini sürdürmede zaman zaman problemli durumlar meydana gelmektedir. Bu durumda öğretmenin ilk yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A. Problem çıkaran öğrencilerle ders dışında konuşma. B. Öğretimde ödev kullanma. C. Problemlere sebep olan durumları saptama. D. Olumsuz pekiştireçleri kullanma. E. Zaman zaman dersi kesip öğrencileri uyarma. Doğru cevap C'dir. 59. Eğitimde tam öğrenme modeline göre öğrenciye hedef davranışlar kazandırılması için öğrencinin ön koşul öğrenmelere sahip olması gerekmektedir. Bu giriş davranışlarında aşağıdakilerden hangisi bilişsel değildir? A. Sözel işlemsel yetenekler. B. Okuduğunu anlama gücü. C. Öğrenme öğretme etkinliklerine karşı tutumu. D. Dinleme becerisi. E. İletişim becerisi. Doğru cevap C'dir. 60. Öğretmenin örnekler sunması. Öğrencilerin örnekleri betimlemesi. Öğretmenin ek örnekler vermesi. Öğrencilerin ek örnekleri betimlemesi. Öğretmenin örnek olmayan durumları sunması. Yukarıdaki maddeler hangi öğretim stratejisinin ögelerindendir? A. Araştırma, inceleme yoluyla öğretim stratejisi. B. Buluş yoluyla öğretim stratejisi. C. Sunuş yoluyla öğretim stratejisi. D. Tam öğrenme modeli. E. İşbirliğine dayalı öğretim. Doğru cevap B'dir. 61. Aşağıdakilerin hangisi araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisinin bir aşaması olamaz? A. Problemlerle ilgili hipotezler kurma. B. Problemin tanımlanması. C. Çözümü kolay olan problemlerin belirlenmesi. D. Problemin çözülmesi için gerekli yöntemin seçilmesi. E. Problemin hissedilmesi. Doğru cevap C'dir. 62. İlk öğretim son sınıf öğrencisi olan Ömer, okula gittiği zaman kendini derse verememekte, sürekli tuttuğu futbol takımını ve oyun oynadığı arkadaşlarını düşünmektedir. Aşağıdakilerden hangisi Ömer'in bu tutumunun en önemli değişkenidir? A. Derse zihnen hazırlıklı gelmemesi. B. Not tutma alışkanlığının olmaması. C. Derslere devamda azami titizlik göstermemesi. D. Derslerin ana fikrine anlam vermek istememesi. E. Aktif ders katılımının olmaması. Doğru cevap A'dır. 63. Aşağıdakilerden hangisi öğretme-öğrenme etkinliklerinin düzenlenmesinde dikkat edilecek önceliklerden birisi değildir? A. Sınıfta normal bir öğretim düzeyini sağlama. B. Farklı yöntem ve teknikleri uygulama. C. Her öğrencinin yeteneği ve düzeyine uygun etkinliklerini gerçekleştirme. D. Uygun araç gereçleri kullanma. E. Öğretim hizmetlerini, niteliklerini sağlama. Doğru cevap A'dır. 64. Bir konu ve etkinliği merkeze alarak diğer konu ve etkinlikleri buna paralel olarak düzenlenmesi esas alan yaklaşım hangisidir? A. Doğrusal. B. İlişkisel. C. Sarmal. D. Sorun merkezi. E. Piramitsel. Doğru cevap B'dir. 65. Psikoloji dersinde bir olayın sonuçlarını kestirebilme hangi düzeyde bir hedeftir? A. Bilgi. B. Kavrama. C. Uygulama. D. Sentez. E. Analiz. Doğru cevap B'dir. 66. Temelinde öğretimin bireyselleştirilmesi ve hatanın en aza indirilmesi olan öğretim türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Programlı öğretim. B. Eğitsel oyunlar. C. Mikro öğretim. D. Grup çalışması. E. Beyin fırtınası. Doğru cevap A'dır. 67. Aşağıdakilerden hangisinde bir konu tez-antitez halinde ele alınarak iki grubun bu karışık fikirleri tartışması esasına dayanan tartışma tekniğidir? A. Sempozyum. B. Panel. C. Münazara. D. Beyin fırtınası. E. Forum. Doğru cevap C'dir. 68. Dinleme, okuma ve tartışma yoluyla öğrenir. Öykü anlatma, şiir okuma ve yazma konularında isteklidir. İkna edici konuşmalar yapar. Yaşına göre gelişmiş bir kelime hazinesi vardır. Yukarıdaki özellikler çoklu zeka kuramının hangi zeka türünü tanımlamaktadır? A. Sözel, dilsel zeka. B. Mantıksal, matematiksel zeka. C. Uzamsal zeka. D. İçe dönük zeka. E. Doğa zekası. Doğru cevap A'dır. 69. Aşağıdakilerden hangisinde gerçek bir sorun durumunda katılımcı ve gözlemcilerin kendisinin ve başkalarının duygu ve düşüncelerini kullanarak farklı çözüm yollarına ilişkin zihinsel yaklaşımları kazanmalarını, uygulamalarına fırsat verir? A. Rol yapma, drama. B. Tartışma, beyin fırtınası. C. Anlatım, rol yapma. D. Forum, münazara. E. Sergi, gözlem. Doğru cevap A'dır. 70. Öğrencilerin problem çözme becerisini geliştirmek isteyen bir öğretmen, bu süreçte öğrencileri farklı boyutlarda gelişimlerini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişim özelliklerinden birisi olamaz? A. Sorunlarını etkili bir biçimde çözebilme yeteneği. B. Kendilerine güvenen bireyler haline gelmeleri. C. Bilime olan inançlarının artması. D. Çevresine olan duyarlılıkların artması. E. Kendilerini her olayın merkezinde görmelerini sağlama. Doğru cevap E'dir. 71. Öğretmen: Çocuklar, şimdi kimyasal bir oluşuma uygun örnek veriyorum. Dikkatli izleyiniz. Oksijenin kana karışması, boyanın su içinde dağılması. Burada nasıl bir kimyasal olay gerçekleşmektedir? Öğrenciler: Maddeler etkileşime girmektedir. Yukarıdaki örnekte aşamaları verilen öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Araştırma, inceleme yoluyla öğretim stratejisi. B. Sunuş yoluyla öğretim stratejisi. C. Buluş yoluyla öğretim stratejisi. D. Örnek olay incelemesi. E. İşbirliğine dayalı öğretim stratejisi. Doğru cevap C'dir. 72. Derslerinde buluş yoluyla öğretim stratejilerini benimseyen öğretmen, aynı zamanda aşağıdaki hangi yaklaşımı da öğrencilere kavratmaktadır? A. Tüme varım yaklaşımı. B. Tümden gelim yaklaşımı. C. Bireysel öğretim yaklaşımı. D. Bilgisayarlı öğretim yaklaşımı. E. Tam öğrenme. Doğru cevap A'dır. 73. Bir okul müdürü, çevresindeki başarı okulların yapısını araştırdığında öğretim-öğrenme faaliyetlerini etkili bir şekilde kullanıldığını görür. Aşağıdakilerden hangisi başarılı okulların özelliklerinden biri değildir? A. Bireysel öğrenme ortamının tasarımı. B. Eleştirsel düşünmeyi öğrenme. C. İşbirlikçi öğrenme fırsatı. D. Rekabet olanaklarının arttırılması. E. Eğitimde teknoloji kullanımının artması. Doğru cevap D'dir. 74. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin becerilerinin geliştirilmesini öncelikli olarak hedefleyen bir yöntem olarak kabul edilir? A. Yaparak, yaşayarak öğrenme yöntemi. B. Tartışma yöntemi. C. Gösteri yöntemi. D. İşbirlikçi öğrenme. E. Anlatım yöntemi. Doğru cevap A'dır. 75. Aşağıdakilerden hangisi soru-cevap yöntemini uygulama ilkelerinden biri değildir? A. Soru önce sınıfa, sonra öğrenciye yönlendirilmelidir. B. Sorular değişik tipte hazırlanmalıdır. C. Soruya yanlış cevap verildiğinde cevap diğer öğrencilerden istenmelidir. D. Sorular sınıftaki değişik öğrencilere yöneltilmelidir. E. Sorularla ilgili önceden ipucu verilmemelidir. Doğru cevap C'dir. 76. Eğitimde yaratıcı kişilik özelliklerini geliştirmeyi amaçlayan bir öğretmen, öğrencilerine aşağıdakilerden hangisini uygulamaz? A. Arkadaşlarla iletişimini güçlendirme, kişiliğini geliştirme. B. Oynamayı seven, şakacı, mizahçı özellikleri destekleme. C. Farklı ve zıt düşüncelerini destekleme. D. Kendi başına olmayı tercih etmesini destekleme. E. Kendine güvenerek risk almasına olanak verme. Doğru cevap A'dır. 77. Bir öğretmen dersin giriş bölümünde aşağıdakilerden hangisini yapmaz? A. Konunun ön bilgilerini hatırlatma. B. Konunun önemini örneklerle açıklama. C. Sınıfa değişik nesne ve materyal getirme. D. Farklı türde sorular sorma. E. Konuyla ilgili kavram, ilke ve genellemeleri sunma. Doğru cevap E'dir. 78. Gardner'in ortaya attığı çoklu zeka kuramına göre öğretmenler, terapistler, turizmciler, politikacılar ve dini liderler aşağıdaki hangi zeka türünü göstermektedirler? A. İçe dönük zeka. B. Görsel uzamsal zeka. C. Mantıksal zeka. D. Bedensel zeka. E. Müziksel zeka. Doğru cevap A'dır. 79. Aşağıdaki öğretme-öğrenme yaklaşımları ve karşılarında belirtilen eğitim bilimciler hangi seçenekte yanlış verilmiştir? A. Temel öğrenme modeli Gardner. B. Programlı öğretim Skinner. C. Tam öğrenme Bloom. D. İşbirlikçi öğretim Grossley. E. Problem çözme DeWay. Doğru cevap A'dır. 80. Konuyla ilgili ön bilgileri eksik olan kalabalık bir grupta kullanılabilecek en uygun öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Anlatım. B. Tartışma. C. Rol oynama. D. Beyin fırtınası. E. Soru cevap. Doğru cevap A'dır. 81. Matematik öğretmeni, öğrencilerin ödev performanslarını değerlendirmek istemektedir. Bu nedenle ödevini düzenli yapan her öğrenciye 5 puan vermektedir. Ödevini yapmayan öğrencilere eksi 1 puan vererek toplam puanlarından birer puan düşmektedir. Öğretmen aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmıştır? A. Değerlendirme. B. Ölçüt. C. Ölçüm. D. Ölçme. E. Bağıl ölçüt. Doğru cevap D'dir. 82. Ölçme ve değerlendirme sürecinde uzun zamandır öğrencilerin başarı düzeylerinin belirlenmesinde yapılan standart sınavlarda öğrencilerin almakta olduğu sayısal sembollere, notlara bağlı olarak ölçme ve değerlendirme yapılmaktadır. Günümüzde ise ölçme ve değerlendirme sürecinde gözlem, portfolyo değerlendirme gibi yeni nitel ölçme ve değerlendirme yaklaşımları önem kazanmaktadır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ölçme ve değerlendirme sürecinde yeni yaklaşımların önem kazanmasını destekleyen öncelikli bir gelişmedir? A. Ölçme araçlarının geçerliliğini ve güvenirliğini arttırma çalışmalarının hız kazanması. B. Ölçme yapılan program ve öğrenci sayısının hızla artması. C. Öğrencinin öğretim sürecindeki gelişiminin izlenmesinin önem kazanması. D. Öğrencilerin öğrenmesi gereken konuların gelmiş olduğu düzey. E. Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında öğrenci seviyelerindeki farklılıkları gidermek. Doğru cevap C'dir. 83. Çoktan seçmeli test geliştirilirken öğrencilerin yanlış öğrenmelerini belirlemek için soru hazırlamada aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekmektedir? A. Testin güçlük düzeyini artıracak sorular hazırlamak. B. Öğrencilerin sıklıkla düştükleri hataları çeldirici olarak kullanmak. C. Sınavın kullanışlılığını arttırmak. D. Düşük puan alan öğrencilere ek puan vermek. E. Değerlendirmede ölçütünü yükseltmek. Doğru cevap B'dir. ...84, 85, 86. soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız. Bir sınıfta öğrencilerin 5 farklı testteki puanlarının dağılımı şöyle verilmiştir. Birinci testte aritmetik ortalama 60'tır. Tepe değer mod 70, ortanca medyan 65, standart sapma 6. İkinci testte aritmetik ortalama 30, tepe değer mod 40, ortanca medyan 35, standart sapma 4. Üçüncü test aritmetik ortalama 40, tepe değer mod 40, ortanca medyan 40, standart sapma 10. Dördüncü test aritmetik ortalama 40, tepe değer mod 20, ortanca medyan 25, standart sapma 10. Beşinci test aritmetik ortalama 50, tepe değer mod 30, ortanca medyan 40, standart sapma 15. Şimdi 84, 85 ve 86. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız. 84. Bu bilgilere göre hangi testte elde edilen puanların dağılımı normal ve simetriktir? A. Birinci test, B. İkinci test, C. Üçüncü test, D. Dördüncü test, E. Beşinci test. Doğru cevap C'dir. 85. Hangi testte ölçülen öğrenmeler için ortalamadan en düşük sapmayı gösteren, hangi testte ölçülen öğrenmeler için ortalamadan en yüksek sapmayı gösteren özellik bulunmaktadır? A. En düşük ikinci test, en yüksek beşinci test. B. En düşük dördüncü test, en yüksek birinci test. C. En düşük beşinci test, en yüksek ikinci test. D. En düşük üçüncü test, en yüksek dördüncü test. E. En düşük ikinci test, en yüksek birinci test. Doğru cevap A'dır. 86. Hangi testte ölçülen grubun mutlak başarı düzeyi en yüksektir? A. Birinci test, B. İkinci test, C. Üçüncü test, D. Dördüncü test, B. Beşinci test. Doğru cevap A'dır. 87. 1. Öğrencilerin beden eğitimi dersinde yaptıkları hareketleri gözleyerek sonucunu sayı ve sembollerle ifade etmek. 2. Öğrencilerin almış olduğu puanları belli bir ölçütle karşılaştırıp bir karara ya da yargıya ulaşmak. Yukarıda açıklanması yapılan iki kavrama aşağıdakilerden hangisinde sırayla verilmiştir? A. Birinci değerlendirmede ikinci geçerlik. B. Birinci değerlendirmede ikinci ölçüm. C. Birinci ölçme ikinci geçerlik. D. Birinci ölçme ikinci değerlendirme. E. Birinci ölçme ikinci ölçüt. Doğru cevap D'dir. 88. Bir öğretmen sınav yapacağı sınıfa değerlendirmeyi bağıl değerlendirme türünde yapacağını duyurmuştur. Bu durumda bir öğrencinin dersten geçmesi için aşağıdakilerden hangisini öncelikle gerçekleştirmesi gerekmektedir? A. Belirli bir ölçütün üzerinde puan alması. B. Sınıfta ortalama başarı düzeyinin üzerindeki puanı alması. C. Sınıftaki en yüksek puanı alması. D. Derste işlenilen konuların en az yarısına sahip olma. E. Sınavın ölçmeye çalıştığı kapsamın en az %70'ini bilmek. Doğru cevap B'dir. 89. Bir sınav planı hazırlanırken belirtke tablosu hazırlama önemli bir koşuldur. Buna göre bir öğretmen belirtke tablosundan faydalanarak bir sınav hazırlamasında en önemli katkı aşağıdakilerden hangisiyle olur? A. Sınavın süresini uygun belirleme. B. Sınavın soru sayısını belirleme. C. Sınavın amacını belirleme. D. Ölçülecek davranışın hangi konuyla ilgili olduğunu belirleme. E. Sorulacak soruların tipini belirleme. Doğru cevap D'dir. 90. Bir sınavın süresini uygun belirlemek, güvenirliği ve geçerliği etkileyen önemli bir faktördür. Bu anlamda bir öğretmen yapacağı bir sınav için uygun süreyi belirlemede dikkat etmesi gereken en öncelikli husus aşağıdakilerden hangisidir? A. Kullanılan soruların tipi. B. Ölçülmek istenilen davranışların alanı. C. Testin türü. D. Testin güçlük düzeyi. E. Sınıftaki en zayıf öğrencinin düzeyi. Doğru cevap E'dir. 91. Bir coğrafya öğretmeni derste toplam 12 ünite işlemiş, sınavda ise 6 soru sormuştur. Sınavın sonucuna göre yapılan değerlendirmede dersin tamamına iyi çalışan öğrencilerden çok dersin belirli bölümlerine önem vererek ağırlıkla bu bölümlere çalışan öğrencilerin daha yüksek puan aldıkları görülmüştür. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi en doğru bir açıklama olur? A. Sınavın güvenirliği düşüktür. B. Sınavın kapsama geçerliği düşüktür. C. Değerlendirme subjektif yapılmıştır. D. Puanlama güvenirliği düşmüştür. E. Sınavın yapı geçerliği düşmüştür. Doğru cevap B'dir. 92. Aşağıdaki durumlardan hangisinde yazılı yoklama kullanmaktan kaçınılmalıdır? A. Yoklanacak davranış sayısı az ise kullanılabilir. B. Öğrenciye derinlemesine ve geniş düşünme ve cevaplama olanağının verilmesi. C. Öğrencilerin gelecekleri ile ilgili kritik ve güvenilir kararların alınması. D. Şans başarısının ortadan kaldırılması. E. Sınavın hazırlanmasına ayrılan sürenin yetersiz olması. Doğru cevap C'dir. 93. Bir eğitim uzmanı, sözlü yoklamaların geçerliliği ve güvenilirliği düşüktür şeklinde açıklamasını desteklemek üzere aşağıdaki ifadelerden en çok hangisini kullanamaz? A. Öğrencinin bilgiyi değerlendirme düzeyini ölçülebilmesi. B. Her öğrenciye uygulanabilir olması. C. Farklı dersler için uygulanabilir olması. D. Sözlü ifade yeteneğinin ölçülebilmesi. E. Puanlamaya hataların karışabilmesi. Doğru cevap D'dir. 94. Bir testin güçlük derecesini belirlemede göz önünde bulundurulması gereken öncelikli konu aşağıdakilerden hangisidir? A. Testin güvenirliği. B. Testin geçerliği. C. Testin hedefi. D. Kullanılacak soruların niteliği. E. Sınıfın öğrenme düzeyi. Doğru cevap C'dir. 95. Uygulanan bir testte öğrencilerin çoğunluğu birkaç maddeyi boş bırakmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Yönergede öğrencilerin cevaplama işlemini nasıl yapacağı belirtilmemiştir. B. Madde köklerinin açık bir şekilde düzenlenmemesi. C. Öğrencilerin ölçülen davranışlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması. D. Testin güvenilirliğinin test edilmemesi. E. Sınıftaki alt ve üst gruplarının öğrenme düzeylerinin birbirine yakın olması. Doğru cevap C'dir. 96. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş eğitim sürecinde rehberlik hizmetlerine olan ihtiyacı artıran sebeplerden biri değildir? A. Çağdaş eğitimde topluma değil bireye öncelik veren anlayışın kabul görmesi. B. Karmaşık, iş, meslek ve diğer sosyal ilişkilerdeki yoğunluk. C. İnsanı bütün yönleriyle geliştirmek gerektiğini savunan eğitim teorilerinin yaygınlaşması. D. Devletin eğitimde beklentilerinin eğitim hizmetlerine yön veren önemli bir faktör haline gelmesi. E. Bireyin ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi ve önem verilmesi. Doğru cevap D'dir. 97. Gerçekçi bir benlik algısına sahip olan, diğer insanları olduğu gibi kabul eden, kendisi ve çevresiyle barış içinde olan, yeterli, yapıcı ve yaratıcı bir kişiliğe sahip olan birey için aşağıdaki yargılardan hangisini söylemek daha doğru olur? A. Demokratik bir birey. B. İnsan haklarına saygılı bir birey. C. Kendini gerçekleştirmiş bir birey. D. Zeki bir birey. E. Uysal bir birey. Doğru cevap C'dir. 98. Rehberlik ve psikolojik danışma uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyacına göre değişik alan ve konularda yoğunlaşabilir. Bu hizmet alanının her biri için ayrı teknik ve yöntem kullanılabilir ya da yeni hizmet tarzları geliştirilebilir. Buna rağmen bütün rehberlik hizmetlerinde değişmeyen bazı ortak özellikler de bulunur. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin bu değişmeyen yanını ifade eden bir terimdir? A. Rehberliğin alanı. B. Rehberliğin ilkeleri. C. Rehberliğin problemleri. D. Rehberliğin temelleri. E. Rehberliğin amacı. Doğru cevap B'dir. 99. Bireyin beden, zihin, duygu ve sağlık gibi bütün yönlerden dengeli bir şekilde gelişmesine çalışmak eğitimin hangi işlevini ifade eder? A. Ekonomik işlevi. B. Siyasal işlevi. C. Bireyi geliştirme işlevi. D. Toplumsal işlevi. E. Sosyalleşme işlevi. Doğru cevap C'dir. 100. Ülkemizde rehberlik hizmetleriyle ilgili en son düzenleme hangi yılda ve kaç no'lu yönetmelikle düzenlenmiştir? A. 1983 yılında 24.376 no'lu yönetmelik. B. 1992 yılında 3.797 sayılı yönetmelik. C. 2001 yılında 222 no'lu yönetmelik. D. 2002 yılında 24.377 no'lu yönetmelik. E. 2001 yılında 24.376 no'lu yönetmelik. Doğru cevap E'dir. 101. Endüstri Meslek Lisesi'nde görevli olan bir rehber öğretmenin, mezunların iş bulup bulamadıklarını araştırmak, iş bulduklarında daha çok hangi sahalarda istihdam edildiklerini belirlemek, sunulan rehberlik hizmetinin ne derece etkili olduğunu öğrenmek ve bu yolla okulun gelecekle ilgili kararlarına ve program geliştirme çabalarına yardımcı olmak için çalışırsa ne tür bir rehberlik sunmuş olur? A. Bireyi tanıma. B. İzleme. C. Oryantasyon. D. Müşavirlik. E. Psikolojik danışma. Doğru cevap B'dir. 102. Bireye ilgi ve yeteneklerinin ileride hangi alanlarda ne şekilde kullanabileceği ve geleceğin popüler meslekleri hakkında bilgi sunma, rehberlik ve psikolojik danışmanın hangi tür hizmeti içinde yer alır? A. Eğitsel rehberlik. B. Kişisel rehberlik. C. Gelişimsel rehberlik. D. Endüstri alanında rehberlik. E. Mesleki rehberlik. 103. Öğrencilerin bireysel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve yetenekleri doğrultusunda gelişimi, etkili ders çalışma ve öğrenme alışkanlığı edinilmesi hangi grup eğitimcilerin öncelikli görevidir? A. Rehberlik uzmanının. B. Okul idaresinin. C. Rehberlik araştırma merkezi görevlilerinin. D. Öğretmenlerin. E. Müdür yardımcılarının. Doğru cevap D'dir. 30. kaset, 1. yüzün sonu.